billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün Allah nasip ederse Araf suresinin 52. ayetini anlamaya çalışacağız. Evet, bir tek ayet ama gelenekte anlaşılamayan, üstü örtülen, Kur'an'ı anlama açısından da son derece önemli olan bir ayettir. Bu dersimizde Kur'an üzerinde oynanan oyunların en önemlilerinden birisini inşallah anlatmaya çalışacağız. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun ki bu oyunları görmeyi, ortaya çıkarmayı ve Müslümanlara, tüm dünyaya anlatmayı bize nasip etti. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ. Onlara bir kitap getirdik. Yani insanlara bir kitap indirdik. Ve onu bir ilme göre açıkladık. Huden ve rahmeten li kavmin yu'minun. Bu kitap bir rehberdir. Ona inanan bir toplum için tam bir ikramdır. Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir. Önce inanacaksınız, kesin bir inancınız olacak. O zaman bu kitap sizin için bir rehber ve rahmet olacak. Şimdi Kur'an-ı Kerim, İşte elimize alıyoruz. İnsanlar ezbere bildiği bir kitap. Ama ayetler, işte burada sınırlı ayetler var. Olaylara baktığınız zaman sınırsız. Şimdi bu sınırsız ayetlerin, bu sınırlı ayetlerle açıklanmasını Allah-u Teala bir ilme bağlamış. Yani açıklamanın bir ilmi var. Size ben sık sık burada, yani derslerimizde sık sık gösteriyorum. Şimdi mesela işte burada telefonlarımız var. Telefonda 10 tane rakam var. İstersen biraz yaklaştır, görürsün. 10 tane rakam var telefonda. Şimdi evet, 10 tane rakam var. Ne de birisi, yani sıfırla birlikte 10. Birden 9'a kadar 9. Bir de sıfırı katarsan 10. Şimdi Abdullah, bu 10 tane rakamla eğer bu sistemi bilmezsem ben kaç tane telefona ulaşabilirim?
Yani hiç ulaşamaz.
Hiçbir telefona ulaşamam, değil mi? Yani bu rakamlarla herhangi bir telefonla telefon etme şansım var mı?
Yok.
Sistemi bileceğim, değil mi? O sistem nedir? Mesela sen, telefon numaran ne? Onu bildiğim zaman o telefon numarasını burada işte rakamlarıyla çeviririm, sana ulaşırım. Abdullah'ın telefon numarasını biliyorsam rakamlarıyla çevirir, ulaşırım. Peki sistemi biliyorsam bu telefonla dünyada kaç tane telefona ulaşabilirim?
Sayısız.
Sayısız.
Yani daha henüz oluşturulmamış rakamlara bile ulaşabiliriz.
Oluşturulmamış yani, rakamlara.
Yani geleceğin rakamlarına bile ulaşabiliriz.
Geleceğin rakamlarına ulaşabilirim. Ve bu 10 tane rakamda matematiksel olarak dünyada yazamayacağım bir rakam var mı?
Yok.
Ama sistemi bilmem lazım.
Tabii ki.
Peki sistemi bilmiyorsa, sistem bilmeyen bir adama bunu anlattığın zaman ya der, sen aptal mısın der. Bu 10 tane rakamla sonsuz sayılara nasıl ulaşacaksın? Demez mi? İşte biz de İslam aleminde bu ayette belirtilen, biraz sonra ayrıntısını kısaca anlatacağım, sistem sahabeden sonra tamamen unutulmaya başlamış, tabiinden sonra tespitlerimize göre tümüyle unutulmuş. Artık ondan sonra insanlar Kur'an'ın açıklanma bilgisinden uzak olduğu için usulü fıkıh kitaplarının başında sen de okumuşsundu, sen de okumuşsundu, sen bu konularda biraz da çalışma yaptın. Hep şunu söylemezler mi? Naslar sınırlı, naslar derken sadece ayetler değil, hadisler de sayarlar.
Olaylar sınırsız.
Olaylar sınırsız. Peki sınırlı naslardan sınırsız olaylara çözüm getirmek ne derler?
İçtihat.
İmkansızdır derler. O imkansızı çözmek için ulema devreye girecek derler. Yani Kur'an-ı Kerim problem çözmemiş, ulema çözüyor. Ya Allah-u Teala bak ne diyor? Bunu bir ilme göre açıkladık diyor, değil mi? Açıklayan Allah. Sonra açıklamayı nasıl yaptığını da hemen şeyde anlatıyor. Hud suresinde diyor ki Elif Lam Ra kitabun uhkimet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Muhkemle hüküm. Hüküm ifade eden açık net. İki kere iki dört eder. İşte şu şunu yapar, bu bunu yapar. Tamam, gayet açık. İşte çay faydalıdır. Şu ilaç faydalıdır deniyor mesela. Güzel de o ilacı nasıl yapacaksın? Çayı nasıl yapacaksın meselesi var. Efendim işte güzel yemekler yiyin, tamam da yemeği nasıl yapacaksın? İyi elbiseler giyin, peki tamam da o elbiseyi nasıl yapacaksın? Tabiatta bir ceket ağacı yok. Bir yemek şeyi yok, bahçesi yok, değil mi? Yani bunların her birisi bir şey istetiyor. İşte burada diyor ki Allah-u Teala kitabun uhkimet ayatu. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani işte tabiattaki şeyler, her birisinin bir şeyi var, bir faydası var. İşte soğana bakıyorsun, sarımsağa bakıyorsun, ete bakıyorsun, her şeyi görüyorsun. Sümme fussilet. Yani burada şunu da söylemekte fayda var. Allah'ın ayetleri sadece Kur'an'da olanlar değil, tabiattaki her şey. Her insan Allah'ın ayetidir, her şey Allah'ın ayetidir. Kitabun uhkimet ayatuhu, ayetleri muhkem kılınmış, kısa, özlü. Sümme fussilet, sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Peki açıklayan kim? Milledun hakimin habir. Hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Hakim ve habir tarafından açıklanmıştır diyor. Hakim, habir kim? Allah değil mi? Başkası var mı? Yani verdiği hükümler doğru olan ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah-u Teala. Ondan başka yok. Peki bunu niye Allah açıklamış? Ellâ te'abudu illallah, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. İnne lilekum minhu nezîru mübeşir, ben de sizin için ondan uyarıcı ve müjdeciyim. Yani Allah bu kitapta olanlarla sizi uyarıyorum ve sizi müjdeliyorum. Tamam. Peki şimdi açıklamayı Allah-u Teala yapıyor. Açıklamayı insanlara bıraksak, az önceki telefon örneğinde işte ben birisine telefon edeceğim. Hep etmeden önce bir kişiden öğrenmek zorunda kalsam, bunun bir ilmi tarafı olmasa, bir yazılı tarafı olmasa, o sorduğum kişi beni yanlış yere yönlendirebilir mi? Pekala, yönlendirir. Onun için bakan Allah-u Teala diyor ki başkasına kulluk etmeyiz. Yani o zaman siz bu adam doğru söylüyor diye orayı ararsınız, belki başınızı belaya sokabilirsiniz. Başkasına kulluk etmeyesiniz diye açıklamayı Allah yapmıştır diyor. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın görevi ne? İnneni lekum minhu nezirun ve beşir. Ben de sizin için o kitaptan, Allah'ın indirdiği kitaptan alırım, sizi uyarırım ve müjdelerim. Ha bu bir ilim. İlim olduğu zaman ne olur? Herkese öğretilebilir, değil mi? Peki Muhammed Aleyhisselam'ın bu ayete göre, ben de sizin için uyarıcı ve müjdeciyim dediğine göre ayet, ben de açıklayıcıyım ifadesi var mı burada? Resulullah'ın açıklamasından bahsediyor mu? Peki Resulullah'a açıklasak bu ayete göre ne olmuş olur o?
Allah'ın yerine geçmiş.
Allah'ın yerine geçmiş, ilah olmuş olur. İşte bakın bütün şeylerde, şimdi sen dinler tarihi konusunda çalışıyorsun. Bugün Hristiyanlarda İsa Aleyhisselam Allah'ın elçisi midir?
Allah'tır.
Allah'tır. Peki bugün Müslümanlar Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi diyorlar ama fiilen Allah'ın yerine koymuyorlar mı? Dolayısıyla en çok yapılan şey Allah'ın enbiyasının nebiliğini öldürmek, onları ilah yapmaktır. Bunu en çok İsrailoğulları yaparlar. Yaparlar, yaparak onları devre dışı bırakmaya çalışırlar. Yani dini bozarlar bunlar. Çok usta insanlardır. Peki şimdi bakın, açıklamayı Allah yapıyor. Peki, ha buradan bir de şunu da söyleyeyim, şimdi gene sen dinler tarihi açısından. Mesela bugün Hristiyanlar İsa'yı Tanrı yapmışlar. Ha doğru, onda hiç şüphe yok. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Peki İsa'yı Tanrı yapmalarının İsa Aleyhisselam'la bir ilgisi var mı?
Yok hocam, zaten İsa yaşarken onu yapmıyor. Öldükten sonra yapıyorlar.
Niye yapıyorlar? Çünkü onun yerine kendileri geçmesi evet. lazım.
Sonra onun vekiliyiz diyerek.
Tabii. Mesela kilise ne yapar? İsa'yı temsil eder. Evet. O zaman kilisenin sözü kimin sözü oluyor?
İsa'nın sözü oluyor.
İsa da Tanrı. Kilisenin sözü Tanrı oluyor. Onun için bir şey, mesela Allah'a Papa derler. Kilisenin şeylerine, hocalarına ne derler?
Papa derler. Baştaki kişiye normal rahipler de peder derler.
O da aynı.
Peder. İkisi de baba manasına geliyor.
İkisi de baba manasına geliyor. O büyük baba, bu küçük baba.
Evet.
Yani hepsi insanlar mesela günah affedebilirler. Yeni hükümler koyarlar. Bugün mesela Hristiyanlıkta Tevrat'ın ve İncil'in bir anlamı var mı?
Yok hocam. Kitabın
hiçbir anlamı yok.
Teknik olarak bir şey yok.
Peki şimdi sen bu kadar çalıştın. Müslümanlar açısından Kur'an-ı Kerim'in ne anlamı var?
Yani o bir şey, mecazi anlamda en önemli kitap.
Güzel bir şey tabii. Güzel, yani tamam, çok iyi. Bazen böyle yani milleti şey yapmak için, kandırmak için ayetler okurlar. Şimdi bakın, bir de şuraya bakalım. Tamam, Allah bir ilme göre açıklamış. Güzel. Ve bunu açıklaması, kendisinin açıklamasının sebebi insanlar Allah'tan başkasına kul olmasın. O da güzel. Peki bu ilmi kim biliyor? Kimin için açıklamış? Bak onun içinde Fussilet sureti, adı Fussilet. Kelimeler aynı.
Bir de hocam Araf 52'de de Fassalina geçti. Yani Fussilet. Şeyde de Hud suresinde de aynı fiil geçti.
Tabii.
Burada fussilet.
Tabii bak.
Hep aynı fiili kullanıyor.
Fassalnehu ala ilmin dediği fassale kelimesi. Ayrıntılı bir açıklama yaptık. Ondan sonra Araf suresinde Allah-u Teala bir ilme göre ayrıntılı açıklama yaptık diyor. Ondan sonra şimdi burada fussilet, surenin adı fussilet. Aynı kelime. Diyor ki Allah-u Teala burada kitabun fussilet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Peki nasıl açıklanıyor? Kur'anen Arabiyyen. Arapça Kur'anlar halinde. Bak Kur'an burada Arap dili açısından haldir. Kur'an ne demek? Arap dilinde kara'a, ceme'a ve damme, birleştirme, bir araya toplamadır. Aynı kökten kariye kelimesi geçer. İnsanların bir arada olduğu yerler, değil mi?
Evet.
Yani büyük ülkeye de kariye denir Arap dilinde. Şehre de denir, köylere de denir. Bütün yerleşim yerlerine kariye denir. Çünkü insanlar bir arada olur orada. İşte Kur'an da Allah'ın ayetlerinin bir arada olduğu kitaptır. Yani şimdi bir araya toplamadır. Onun için Kur'an-ı Kerim bütün ayetleri topluyor. Şeylerde de ve o Kur'an içerisinde de sayısız Kur'anlar var. Mesela Arap dili açısından Türkiye bir kariyedir. Türkiye'nin içerisinde çok sayıda şehir var. Her şehre bağlı çok sayıda kaza var. Her kazaya bağlı çok sayıda köy var. Ve çok sayıda yerleşim yeri var, değil mi? Sayısız, yani sayısız, yani bize göre sayısız. Ama Kur'an-ı Kerim açısından öyle. Bak Kur'anen Arabiyyen, Arap diliyle bir Kur'anlar halinde açıklanmıştır. Hal.
Mesela hocam bazı hadislerde de o manada kullanılıyor. İşte bir dün gece bir Kur'an indi diyorlar.
Ha tabii.
Bir ayet kümesi sadece.
Tam ya, ayette var zaten. Bak, Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Bakara suresinin 47 184. ayeti. Ramazan ayı. Orada Kur'an indirilmiştir. Peki o el-Kur'an, Kur'an-ı Kerim tamamı mı indirildi Ramazan ayında?
Kur'an'ın ilgili bölümü.
İşte bu şeyin İkra suresinin,
İkra suresinin.
Bismillah'la Besmele ile başlarsan ilk 6 ayet. İşte o bir Kur'an diyor işte Allah-u Teala. Bir küme. Ayet kümesi. Şimdi bunu anlayamayanlar.
Şeyde de var ya o yine hani geceleyin Kur'an okumayla alakalı. Onu da aynı şeyden bahsediyor.
Tabii.
Müzzemmil suresi miydi?
Tabii Müzzemmil suresi. Şeyde Müzzemmil
suresi. Tegravu mâteyessara minh geçiyor. Tabii. Minel Kur'an.
Şimdi burada mesela fıkra batiyesere min dediği zaman Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor Allahü Teala orada. Neyse şimdi fazlaca ayrıntıya girersek konu dağılabilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim içinde sayısız Kur'anlar var, kümeler var. Yani bir şey açıklarken belli bir kümeler haline. Peki bu nasıl oluyor? Bak dedi ki önce muhkem. Yani uhkimet muhkem kılınmış Arap dili açısından. Uhkimet cu'ilet muhkemetendir yani Arap dili açısından. Fussilet cu'ilet mufassaleten. Yani önce muhkem kılınmış yani hüküm ifade eden böyle kısa özlü sonra ayrıntılı açıklamalar yapılmış. Şimdi kimin için yapılmış bu? Bilenler topluluğu için. Resulullah için değil. Bilenler topluluğu için. Bir tek kişi için değil. Ondan dolayı bak Resulullah ne yapıyor? Mesela bütün nebilere ne indiriliyor? Kitap ve hikmet. İşte hikmet o kitabın kendi içinde olan o kitabı açıklama ilmi. Onun için Muhammed Aleyhisselam hem Kur'an'ı öğretmiş insanlara hem de neyi? Hikmeti öğretmiş. Yani yuallimuhumul kitabe vel hikme. Hikmet doğru yani Kur'an'dan doğru sonuçlar elde etme metodunu öğretmiş. Ama siz ne kadar alim olursanız olun, orada hata yapabilirsiniz değil mi? Şimdi onu da bir örneğini vereceğim size. Şimdi bakın, şimdi şeye gelelim. Ali İmran suresinin 7. ayetinde de Allah-u Teala şöyle diyor. Hüvellezî enzele aleykel kitab. Bu kitaba sana indirilmiş olan odur. İndirmiş olan odur. Minhu ayatun muhkemat, içinde muhkem olan ayetler vardır. Yani uhkimet curet muhkemeten. Muhkem yani özlü ayetler, kısa özlü ayetler. Namazınızı kılın, zekatınızı verin, hacca gidin, işte şunu yap. Böyle bakıyorsun hemen anlaşıyor. Ama ayrıntı istiyor. Hacda ne yapacağım? Yani evet. Şimdi bütün ayrıntıları bu metoda göre Allahü Teala veriyor. Her konudaki ayrıntıyı veriyor. Şimdi bu da diyor ki وَالَّذَا اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَتْ. Onun içerisinde muhkem ayetler vardır. Yani kısa özlü. وَاُخَرُ مُتَشَابِهَتْ. Diğeri de ona müteşabihtir. Yani arada bir ortak nokta olacak ki birlikte olsun. Müteşabih ne demek? Biri diğerine benzeyen demek. Yani muhkeme benzeyen ayetler vardır. Aksi takdirde nereden sen onu bulacaksın? Kendi kafana göre olmaz ki. Arada benzerlik koymuş Allah-u Teala. Tamam o ayet o ayet. Böylece ne yapmış? Kitabını açıklamış. Ama vellezîne fî gulûbihim zeygun, bazı insanlar var ki niyetleri kitaba uymak değil. Kitabını kendilerine uydurmak. Bunu da inşallah örneğini anlatırız bu derste. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْ. Bunlar kendi kafalarındakine benzer şeye uyuyorlar. Allah'ın kitabına benzer olana değil. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْ. Peki niye yapıyorlar bunu? Yani فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْهُ بِزَيْغِهِمْ. Arap dilinde dinlemek isteyen, çünkü bizi dinleyenlerden Arapça iyi bilenler varsa onlara da söylemiş olalım. İptiga el fitne, bir fitne peşinde koşarak. Ne yap, fitne demek? Bir problem çıkarmaya çalışıyorlar. Yani Müslümanları yakmak istiyor. Fitne yakmaktır yani. Fitne bir potanın içerisine işte altını koyup eritip iyisini kötüsünden ayırmaktır. Ama o yakma manasına da geldiği için savaş anlamında da kullanılır. Müslümanları bir sıkıntıya sokmak istiyorlar. Vebtiga etevili, ayetin zihinlerindeki, yani kendi zihinlerinde olanla ilişki kurmaya çalışıyorlar. Bunun birçok örneğini biraz sonra inşallah vereceğiz. Peki ayetin nereyle bağlantısı var? Mesela şimdi burada bir bilgisayarımız var. Bilgisayarın da şurada şeyi var. İşte bu kablosu var. Ben bu kabloyu mesela şimdi şuradan çıkarayım. Tamam. Şimdi burası nereye takabilirim? İşte bu tevil budur. Yani bu kablonun takılacağı yerle ilişki. Bura nere? 220 voltluktu değil mi? Bunu ancak bir prize takarım. Ama adam kötü niyetliyse, benim bilgisayarımın çalışmasını istemiyorsa, götürür, 110 voltluk prize takar. Çalışır mı o zaman?
Bozulur.
Bozulur da. Adam da bakarım, görünüşte gayet güzel, doğru iş yaptı ya. Götürdü, prize taktı. Ben o prizin 110'luk olduğunu bilmiyorum ki. Adam beni şey yaptı. Onun için bakın, aradaki bağı da kuran Allah'tır. Mesela burada 220'liğe takılacak diyen bu şey değil mi? Bunu yapan firma diyor değil mi? O bilir. Onun için Kur'an-ı Kerim'i kim indiriyorsa hangi ayetin hangi ayette bağlantısı olduğunu da o bilir. Ve ma ya'lemu tevilehu illallah. Yani Kur'an-ı Kerim'in tevilini Allah'tan başkası bilmez. Peki ve'r-rasihune fil ilim. O ilimde rasih olanlar, o ilim ne olur Kur'an-ı Kerim açısından? Ha? Söyleyin bakalım. Ne olur? Ha? Ne dedi Allah-u Teala? وَلَقَدْ جِيْنَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلِمْ dedi değil mi? Evet. Bak o ilim nekredir? Bu el ilim marifedir. وَالْرَاسِخُنَ fi el ilim. O ilimde Allah kimin için yapmıştı açıklamayı? Bilenler topluluğu için yapmıştı. İşte orada o bilenler topluluğu içerisinde bu konuyu çok iyi bilen de vardır, bilmeyen de vardır. Mesela bugün maalesef İslam aleminde bu ilmi bilen yok. Yani çok az var. İşte şu Allah'a şükür şu bizim çevremizde biraz oluşmaya başladı. Artık inşallah yayılır diye ümit ediyoruz. O ilmi bilen, rasih olanlar ve dik duruşu, kimseye boyun eğmiyor Allah'tan başkasına, rasih olanlar ne yaparlar? Yakulun şöyle de, amenna bihi. Biz bu kitaba inandık. Ya da bu ilme inandık. Amenna bihi burada ilme gider. Biz bu ilme inandık. Nedir inandık? İşte bu kitabı Allah açıklar. Allah da açıklaması için bir ilim ortaya koymuş. Biz bu ilmi öğrendik, inandık. Ve ma yedzekkeru illa ulul elbab. Ama bunu dik duruşlu olanlardan başkası bu bilgiye kavuşamaz. Onun için de likavmin yukinun var, likavmin yalemun var, likavmin yu'minun var. Mesela ne dedi? Bir kere Allah'a güveneceksin. Ne kadar bilirsen bil, niyetin Allah rızası değil de başkasını memnun etmekse tutarsın, 220'lik fişi götürür, 110'luğa takarsın. Sen de o ayeti götürür, hiç alakası olmayan yere bir yerle ilişkilendirirsin, milletin anasını ağlatırsın.
Ya da hocam tarihselci düşünüp ya Allah bugünkü bu mevzuları nereden bilecek, yazacak kitabına diye düşünürsen hiçbir şey çıkartamazsın.
Canım onları boş ver. Onları adam yerine koymak bile caiz değil yani. Adamlar cehenneme gitme hürriyetlerini kullanıyorlar. Gitsinler, boş ver. Şimdi bütün bunları şey yaptık. Ama bakıyorsunuz ya şeyler. Yani bu ayetlere öyle bir anlamlar vermişler ki insanın aklı duruyor ya. Mesela bakın önümde Kurtubi tefsiri var. وَلَقَدْ جِئْنَا وَمِكْتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلِمْ. Diyor ki فَصَّلْنَاهُ اَنْزَلْنَاهُ مُتَفَرِّكًا. Fassalını açıklama değil mi? Yani parça parça indirdik ya Allah aşkına ya. Böyle bir saçmalık olur mu? وَعَلَى عِلْمٍ diyor. مِنَّا بِهِ lem yaka fihi sehvun. İşte ondan sonra sehvun la galata. İçerisinde böyle bir unutma yok, yanlışlık yok falan. Yahu Allah Allah. Yahu Allah. Ya Cenab-ı Hak böyle bir şey söyler mi? Ondan sonra bakın, Türk şeyde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealinde ne söylüyor? Araf suresi 52. ayetle ilgili. Açık mı sende? Yok. Neyse ben okuyayım burada bak. Andol, bak şimdi buraya dikkat edin bak. Siz böyle bir hoca olarak değil de sıradan bir vatandaş olarak ikiniz de dinleyin. Bakayım ne anlıyorsunuz. Andolsun biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitabı. Ne demek bilerek açıklamak? Allah için yok. Böyle bir şey olur mu?
Ha? Hiçbir manası yok. Manasız bir
ne kelime. Demek oğlum bilerek açıklamak? Ne anlıyorsun? Bilmiyorum, mesela sen talebelerin sorsa hocam ne demek bilerek açıklamak? Ne dersin?
Kendi biliyor.
Ve sen de sistemi bilmiyorsun. Yani bilmeden açıklamamış, bilerek açıklamış.
Kendisi biliyor. Yani bile bile açıklıyor.
Ne demek?
Yani bile bile söyledin derler.
Ne demek bilerek açıklamak? Ne anlam ifade eder?
Yani oradaki mesela sadece talebeni Arapçadaki sorsa, bilme şeyini, kelimesini bir şekilde kullanmış oluyor.
Ona inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet. Allah Allah. Halbuki ayet öyle demiyor ki. Yani ya böyle bir bak bilerek ala ilmini hal yapmışlar. Bir ilme göre diyor. Bunlar hal bilerek demiş. Tövbe. Alimen manası vermiş.
Bilmeden sanki olacak.
Ya Allah Cenab-ı Hak için böyle bir söz söylenir mi ya? Ve Allah'ın ayetinde Allah kendisi için böyle bir şey der mi? Diyor ki mesela velakat cina işte burada ne diyor? Velakat cina bir kitabın fassalna ala ilim. Bir ilme göre açıkladığımız bir kitap getirdik. Bak, öbür ayette ne okuduk? Bu ilimde sağlam duruşlu olan insanlar dedik. Bunun kim için olduğunu da söyledi Fussilet'te. Bilenler topluluğu için dedi. İşte alimler topluluğu için dedi. Herkes bunu yapamaz. Tek başına da olmaz. Bir ekip olmak, ekip çalışması olması gerekiyor. Onun için biz sürekli ekiple hareket ediyoruz. Tek başımıza değil. Onun için Allah-u Teala mesela Resulüne ne diyor? Ve şaviruhum fil emr diyor. Bu konuda onlarla istişarede bulun. Birlikte çalış. Çünkü Resulullah Kur'an-ı Kerim'i indirilen ayetleri rahatlıkla okur, tebliğ eder. Ama hikmete ulaşabilmek için ekip çalışması gerekiyor. Çünkü Allah kavmin yâlemun diyor. Yani lir Resul demiyor, din Nebi demiyor, Resul'ü açıkladım, Nebi'yi açıkladım demiyor. Peki şimdi ondan sonra bak bu ayeti bu hale getirmişler. Bir de şurayı bakın şey okuyayım sana.
Şimdi ona gelirken bir şey de daha ben ektim. Burada söyle. Siz Kurtubi'den bir şey okudunuz. Parça parça hale getirmek demiş ya. Onu bugün de başkaları da söylüyor bizim bu şeyimizle alakalı olarak. Kur'an'da bunun aslında o manaya gelmeyeceğini bir ayet delil var. O da Fussilet suresinin 44. ayetinde şöyle deniyor. Levla cealnahu Kur'anen acemiyen lekalu levla fussilet ayatuhu. Eğer biz onu acemi anlaşılmaz bir dilde indirseydik diyeceklerdi ki açık seçik açıklanmış vaziyette bir Kur'an olsaydı ya fussileti kullanıyor orada. Yani açıklanmış ya manası.
Parça parça anlamı asla verilemez ki. Ayrıntılı bir şekilde açıklama, tafsil.
Evet.
Mufassal hala bugün mufassal kelimesi kullanılır Türkçemizde.
Tafsilat diyoruz mesela.
Tafsilat denir.
O kelimenin tarih içerisinde almış olduğu bir fasıl manası var ya. Hani daha sonra kitaplarda kafalar oraya gidiyor demek ki. Birinci fasıl, ikinci fasıl. Ama o daha sonra, Kur'an-ı Kerim'den sonra ki kitaplarda o bir şey olmuş. Yeni terimleşen bir kelime o.
Peki bak şimdi şu şeyi okuyayım size. Bakayım buradan. Yine siz bu konuyu biliyorsunuz ama vatandaş gibi düşünerek cevap verin. Bak Fussilet suresinde diyor ki bu bilen bir toplum için bak bilen bir toplum için İnanan demiyor, bilen. Abi öbür ayette 52'de inanan dedi. Bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişle açıklanmış bir kitaptır. Niye burada Fussilet'e ayetler açıklanmış dedin de öbür tarafta şey diyorsun mesela burada gerçi burada Diyanet'te gene açıklama kelimesini bilerek açıkladığımız demiş. Bilerek açıklamanın bir anlamı kalmamış. Şimdi buradan ne anlıyorsunuz? Bakın. Gene talebenin de birisi geldi size sordu. Ya, Diyor ki bu bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklamış bir kitap. Arapça Kur'an olarak ne demek? Ne anlarsın sen bundan?
Arapça Kur'an
açıklanıyor. Nasıl açıklanıyor? Arapça Kur'an olarak nasıl açıklanıyor? Bir şey anlar mısın? Sen bir şey anlıyor musun? Bakın ayetlere verilen anlamları da görüyor musunuz? Yani öyle bir tahrif yapılmış ki. Ama burada en büyük tariflerden bir tanesi şey, muhkem ve müteşabihe verilen anlamlar. İstersen sen onu bir anlat.
Ya şimdi buradan hemen Diyanet'in kendi web sitesinde bir Kur'an sözlüğü var. Orada bu manalara kısa kısa şey yapmış, değinmiş. Önce muhkem kavramından bahsedeyim. Sözlükte sağlam, esaslı ve dayanaklı anlamına gelen muhkem, terim olarak manası kolaylıkla anlaşılan, harici bir yoruma ihtiyaç gösterilmeyen ve tek anlamı olan, ne anlama geldiği, ne anlatmak istediği ilk bakışta anlaşılan, manası açık ve net olan, niteliği ve içeriği belli olan Kur'an'ın sarih lafızlarına ve ayetlerine denir. Manası açık ve seçik olan manasına geliyormuş. Yoruma ihtiyaç yokmuş.
Tamam. Manası açıklamaya da ihtiyaç yok değil mi?
Evet. Çok açık yani. Hiçbir şeye gerek yok.
Evet.
Oysa ki Hud suresinde hükümet olduktan sonra yani açıklanıyor.
Muhkem kılındıktan sonra açıklanıyor. Evet. Muhkemler açıklanıyor diyor orada.
Evet.
Evet.
Müteşabih kavramı da şöyle.
Ama burada şunu söyleyelim. Bu Diyanet'in Diyanet'e ait bir tarif değil ki yani.
Tabii.
Sadece sen halkın genel Diyanet'e olan güveninden yani dolayı bunu kullanıyorsun. Evet.
Müteşabih kavramı da şu şekilde. Sözlükte benzeyen anlamında gelen müteşabih, terim olarak manası kolaylıkla anlaşılmayan, birçok manaya ihtimali olup bunlardan birini tayin edebilmek için harici bir delile ihtiyaç duyulan, ne anlama geldiği, ne anlatmak istediği ilk bakışta anlaşılmayan, manası açık ve net olmayan, niteliği belli olsa da içeriği belli olmayan, şimdi bir örnek babında şöyle bir şey söylemiş, Şaban ayında değil de Ramazan ayında oruç tutulması ve namazların sayısı gibi manası akılla kavranamayan lafızlara ve ayetlere denir. Demiş.
Bu ne demek yani?
Şaban ayında değil de Ramazan'da. Allah Ramazan ayında ama oruç tutun diyor. Yani evet, sana yani ne zaman olduğundan tövbe estağfirullah. Ya bunun müteşabihle ne alakası var? Yaptığı tarife de
uymuyor. Manası akılla kavranamıyormuş. Niye öyle?
Nasıl kavranamıyor? Ramazan ayında oruç tutun. Bitti, emir verirdi. Allah'ın emri uydun bitti. Neresi kavranamıyormuş? Allah Allah. Ramazan ayında oruçlu geçirin diyor. Peki.
Şimdi hocam bu müteşabih
kavramı. Bir de şunu söylemezler mi? Allah'tan başka kimsenin anlamadığı.
Tabii. Yani
bu o dememiş ama onu.
Şimdi hocam genelde zaten müteşabih kavramına verilen mana o yani Allah sadece manasını Allah'ın bildiği ayetler. Çünkü o Ali İmran 7. ayette Allah'tan başkası bilmez diyor ya. Genelde o ayeti delil gösteriyorlar. Oradaki Allah'tan başkası bilmez de sadece müteşabihe götürüyor.
Abi tevhile hu'deki bak şimdi Arap dil açısından söyleyelim. Bak sen de dikkat edinle. Şimdi ikiniz de Allah'a şükür Arap dilini bilen insanlarsınız. Şimdi bu ve ma ya'lemu tevhile bak şimdi burada muhkemat dedi. Ayatun muhkematun. Müzekker mi müennes mi?
Müennes hocam.
Müennes çok peki. Peki ve uharu müteşabihat dedi. Müteşabihat da müzekker mi müennes mi?
Mühendis. O da mühendis.
Peki ve ma ya'lemu te'vilehu deseydi dediği zaman müteşabihatı gösterir mi?
Te'vileha demesi gerekiyor.
Te'vileha de. Onu peki müteşabihatın müfredi ne?
Müteşabih.
Müteşabihe.
Müteşabihe evet.
Değil mi? Müteşabihe. O da mühendis. Dolayısıyla ve ma ya'lemu te'vileha demesiydi. Abi ki yukarıda Allahü Teala ne diyor? Kitabun huvellezî enzele aleykel kitâb. Bu kitabın tevilini yani iç bağlantılarını. Hangi ayet açıklar? Az önce işte burada gösterdiğim şey gibi işte bu mesela aç bilgisayarın içerisini hep yanlış bir bağlantı kuracak olursa ne olur? Bilgisayar bozulur. Ve bir daha da kullanamazsın. Değil mi?
Evet.
Evet devam et.
Hocam tabii bu müteşabih kavramına verilen bu mana o kadar oturmuş bir mana ki yani sadece geleneğin kabul ettiği bir şey değil. Mesela gelenek karşıtı olan çevreler de bu manayı benimsemişler. Mesela bir yani gelenek karşıtı bir hocamızın yazdığı bir kitapta Kur'an'ı anlama yöntemi diye İşte müteşabih kavramını anlatıyor ve müteşabih kavramının Kur'an'da ne fonksiyonu olduğunu söylüyor. Diyor ki, gayba ilişkin hakikatleri ifadede dilin acziyetini göstermek için kullanılıyormuş. Zira Allah'ın zatı, melekler, ahiret, cennet, cehennem gibi konular zorunlu olarak müteşabihtir. Şimdi müteşabih kavramı, bu gelenek karşıtı bir hocamız ama müteşabih kavramına verdiği mana gelenekle birebir aynı, hiçbir farkı yok. Bir de mesela farklı bir şey daha söylüyor. Kur'an üzerinde düşünmek için müteşabih ayetler Kur'an'a koyulmuş.
Orada bak, müteşabih kelimesi manasını uyuyor mu? İşte teşabuh kelimesi, teşabuh. Bak, teşabuh başka, mesela teşbih başka, değil mi? Teşabuh iki şey arasındaki benzerlik değil mi? Evet. İki şey. Müteşabih dediğin zaman iki şey arasında benzerliği anlatıyor. Bu bilinmeyen kelimesi bunun için kullanılabilir mi? Bak, hiç ondan bahsetmiyor. Ne Diyanet bahsediyor, ne de ona geleneğe karşıyım diyen kişi bahsediyor. Yani söyledikleri Arap diline de asla uymaz yani.
Hocam şimdi daha
kötü, ilk adımda kaybediyorlar.
Daha yani acayip noktalara geliyor. Allah-u Teala muhkem müteşabih kavramlarını, Kur'an'ı Allah'tan başkasının açıklama yetkisi olmadığına dair kullanırken bu kavramları şu manaya getiriyorlar. Yorum despotluğunun önüne geçmek için müteşabih vardır. Zira müteşabih varlığı yorum farklılığına izin verir. Müteşabihin varlığı.
Yorum despotluğu, yorum farklılığı.
Evet. Bu da tek bir yorumun kendisini vahyin yerine koymasını engeller. Başka yorumlara da kapı açar. Dolayısıyla Kur'an üzerine tedebbürü teşvik edilir ve yorumlar bereketlenir.
Bu kendisini Cenab-ı Hakk'ın amiri haline getirdi bu.
Evet, yani müteşabih.
Nereden çıkarıyor bu manaları?
Tamamen şey, müteşabih kavramına
verdiği Allah manada. Kur'an'da açıkça diyor ki başkasına kulluk etmeyesin diye açıklamayı ben yapıyorum diyor. Müteşabih. Bir daha müteşabihe verdiği manayı okur musun?
Hocam müteşabih benzetmeyle anlatım manasına gelir diyor. Yani çünkü hakikatini bilmemiz mümkün değil diyor.
Benzetmeyle anlatım. Benzetme,
evet.
Ne demek? Teşbih.
Teşbih. Evet, teşbih manasına
teşbih gelir. Teşbih başka, yani teşabih başka.
İşte mesela gaybi olaylar, melekler, cennet, cehennem vesaire.
Neye teşbih et? Peki cenneti, gaybi, meleği neye teşbih ediyormuş Allah?
Ya işte kanatla mesela ifade ediyor gibi, böyle cemmecazi anlamlar kullanılıyor diyor. Bu şekilde de yorum farklı, yorum çeşitliliği oluyor diyor müteşabih sayesinde.
Allah Allah. Ya gerçekten çok çok üzücü şeyler yani bunlar. Ne kadar çok üzücü şeyler ya. Peki bakın, yani Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki onu sözlük olarak da kullanabiliyorsunuz. Müteşabih kelimesi Kur'an'ın 8 ayetinde geçiyor.
Evet.
8 tane ayet. Bizim ayetleri okumak çok fazla zaman alır. Bu ayetlerden işte Bakara 25. ayette var. Mesela şeyde cennette diyor Allahü Teala her bir yemek önlerine geldiği zaman biz bunu daha önce de yemiştik diyecekler. Bir de yiyecekler, bakacaklar ki ben bunu hiç yememiştim. Tadı çok farklı. Ne olur? Benziyor önceki yemeğe. Bakıyor, çok güzel bir kebap. Ben bu kebaptan yemişim. Bir tadına bak. Diyor. Çok güzel diyor. Ne? Müteşabih nedir? Benzem biri diğerine benzeyen. İşte mesela Bakara 70. ayette,
bu söylediğim Bakara 25'ti bu arada. Ötü bir müteşabiye.
25 demedim mi az önce? Ha, tamam. Şimdi Bakara 70. ayette de aynı şeyde. Mesela innel bakara teşabeh aleyna. Musa Aleyhisselam bir tane deve kesin, sığır kesin diyor. O sığır konusunda bunlar şey yaptıkça tanımlıyor. En sonunda bakıyorlar ki bu sığır neye benziyor? Apise benziyor zihinlerdeki. Bizim zihnimizdeki bir şeye benzedi diyor. Zaten bu ayetlere de çok berbat manalar verirler biliyorsunuz. Bak, iki şey arasındaki benzerlik. Yani sonuç olarak 8 ayetin 7'sinde biri diğerine benzeyen anlamı verirler. Ali İmran 7. ayette ne anlam verirler? Hiçbir şeye benzemeyen. Ya kardeşim.
Hocam bir de
Zümer'de de evet. 23'te de bütün kitabı müteşabih olarak söylüyor Rabbimiz.
Tamam.
Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen metani.
Tamam.
Yani taksiyer.
Ne oluyor? Bir kitap müteşabih, biri diğerine benzeyen. Eğer şimdi sen benim oğlumsun. Şimdi seni gören bana benzetiyor mu? Sen Abdülaziz,
tabii ki
ne diyorlar? Abdülaziz Hoca'ya benziyorsun.
Evet.
Seni tanıyıp da beni tanıyan da beni sana benzetir değil mi?
Kesinlikle.
Bu teşabüh ne oluyor?
İkimiz de kapsıyor.
Yani karşı tarafın seni tanımasına, yani seni tanıyanın beni tanımasına, beni tanıyan da seni tanımasına sebep oluyor. Hayat hep böyledir. İşte ayetler arasında da benzerlikleri Allah-u Teala koyarak hangi ayetin hangi ayette açıklandığını bulmamızı sağlıyor.
Evet.
Evet.
Müteşabih hocam genelde gelenekçi olsun, gelenek karşıtı olsun, hani Kur'ancı olsun hiç fark etmiyor. Hep gaybi, manası bilinemeyen, Allah sadece Allah'ın bildiği ayetler manası veriliyor.
Tabii tevhile mi de mana veriyorlar?
Tevhile bakmadım hocam.
Tevhile de kendi kafalarına göre
şuradan
işte
Kur'an sözünden bakayım.
Kur'an-ı Kerim'i tefsir etme manası.
Yorumlamak gibi.
Yorumlama manası. Evet. Bunlar, Allah-u Teala benden başkası yapamaz diyor. Bunlar yapıyor. Ve de bunlar mesela bugün sana sorayım. Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'ı açıklama yetkisi yoktur diyen birisini herhangi bir kitapta okudun mu?
Hiç görmedim.
Bunu söylesen asla kabul etmezler değil mi? Asla kabul etmezler. Niye kabul etmiyorlar? Çünkü alakası olmayan bir ayeti delil getirirler. O da şeyde Nahl suresinin
mesela 40. Hocam tevile şöyle mana vermiş Diyanet İslam Ansiklopedisi. Naslarda yer alan bir lafza taşıdığı muhtemel manalardan birini tercih edip yükleme anlamına gelen terim.
Halbuki bak bir daha oku. Naslarda
yer alan bir lafza taşıdığı muhtemel manalardan birini tercih edip yükleme anlamında terim.
Yok. Ya Arap dili açısından diye bak Arap dili açısından tevil nedir? Raddü şey'i ila ma'nel muradeti min bir şeyi hedefine ulaştırmak demektir. Yani bağlantıyı kurmak. Ne alakası var yani hiçbir şey sözlük kelimesine sözlüğe de uymuyor ya.
Evet.
Hakikaten bu İslam aleminin durumu çok kötü. Çok işler acısı kelimesi bile hafif kalıyor yani. Bunlar hepsi alim geçiniyor bugün dünyada. Şimdi bakın mesela bu şeyde Nahl suresinde Allah-u Teala ne diyor? Nahl suresi 44. ayette ve onu hep delil getirirler. Şöyle derler. Efendim benzenle ileyke zikre lütbeyyine linnâsi manüzile ileyhim. Sana da bu zikriyin. Ama bundan önce şunu söyleyeyim de oraya geçmeden önce de esas şeyi oradan şey yapalım. Bakın biz Kur'an-ı Kerim'den çok iyi biliyoruz ki Resulullah hayattayken Medine'deki Yahudiler ne yapmıştı? Kur'an'ı tahrif faaliyetlerini başlatmışlar mıydı? Resulullah hayattayken başlatmışlardı. Ama bakın şimdi siz de çok dikkatle dinleyin. Şimdi bu ikisi ben buna sizin ikinize sorarken de yani siz burada olduğunuz için sormuyorum. Yani kendinizi dışarıdaki bir vatandaşın yerine koyun diye soruyorum. Şimdi Bakara suresinin 75. ayeti. Burada ne diyor Allah? Diyor ki yani 40'tan 75'e kadar Yahudileri anlatıyor. Yahudilerin neler nasıl üçkağıtçılıklar yaptıklarını, nebilerin nebiliğini öldürmek için bir sürü şeyler yaptı. Her şeyi anlatıyor. Arkasından diyor ki اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ yani sizin bunların size inanacağına dair bir beklentiniz mi var? Böyle bir umudunuz var mı? Siz derken kim burada?
Müslümanlar.
Başka anlaşılır mı?
Yok.
Mümkün değil. وَقَدْ كَانَ فَلِيكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ bak فَلِيكُمْ مِنْهُمْ yani bu Yahudilerden, çünkü o kadar bir İsrailoğullarını hep anlattı. Yahudilerden bir grup geliyorlar, Allah'ın kelamını dinliyorlar. Allah'ın kelamı nedir?
Kur'an.
Kim yanında dinlerler? Resul'dan yanında, diğer müminlerin yanında da dinleyebilirler, fark etmez. Ama Resul'dan yanında dinlerler. Sümme yuharrifunehu min ba'di ma akaluhu. O Kur'an'ı iyice anladıktan sonra, çünkü bunlar bekliyorlardı Kur'an gelecek diye. Bunda ayetler var, konuyu bu tasdik programlarında sürekli anlatıyorsunuz. Şimdi kavradıktan sonra tahrif ediyorlar. Tahrif ne?
Çarpıtıyorlar başka yerlere.
Anlam kayması. Evet. Çarpıtma yapıyor. Demagoji yapıyorlar yani. Çarpıtma yapıyorlar. Anlam çarpıtması yapıyorlar. Tahrif kelimesinin anlamı da tahrif edilmiştir. Evet. Maalesef. Kelimeleri değiştiriyorlar diyorlar. Ya kelime değiştirilir mi? Bir harekeyi değiştirdiğin zaman neler oluyor? Anlam değişikliği. Öyle yapacaksın kimse anlamasın. Vahum ya alemu ne?
Bir uca çekmek
değil mi? Uca çekmek.
Evinin nesmi ya Abdullah ile harfte.
Yani lafı evirip çevirme denir. Lafı laf cambazlığı yapma denir Türkçede. Bak. Vahum bile bunu yaparlar. Peki geldiler. Resulullah'ın huzurunda Kur'an'ı dinlediler. Ondan sonra ve idale kulledine amenu kavlu amenna. Müminlerle karşılaştığı şimşeyden çıktılar diye. Bunlar daha çok hahamlar yani. Bu işi bilen insanlar yani. Resulullah'ın yanından çıktıktan sonra Müslümanlarla karşılaştığı zaman ne diyorlar? Amenna. İşte beklediğimiz nebi bu. Başka manası gelir mi? Ve idâ halâ bâdûm ilâ bâd. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman birbirlerine ayıplıyor. Gâlu etuhaddisûne bimâ fetahallâhu aleyküm lihâcûküm bi'inde rabbikum. Yahu Allah sizi açtı, tamam doğru, bu Allah'ın elçisi. Birbirlerine suçluyorlar yani. Ama niye siz Müslümanlara söylüyorsunuz ki evet, yarın Allah'ın huzurunda size karşı delil getirirler. Şuraya bak, Allah'ı ne zannediyor bu adamlar? Efela taakkülün, aklınızı kullanmıyor musunuz? Yarın Allah diyecek ki bak, Muhammed geldi, onu da anladınız. Şimdi Allah diyor ki evvela ya'lemûne ennallâhe ya'lemû mâ yusirûne ve mâ yu'lûne. Bilmiyorlar mı Allah'ın onların içlerindeki, dışlarındakini bilir. Peki bu şimdi ikinize soracağım soru bu. Yani sıradan dıştaki vatandaş. Geldiler Müslümanların yanında dinlediler. Dışarı çıktılar amennâ dediler. Birbirleriyle karşılaştıkları zaman ne yaptılar? Ya niye bunu böyle söylüyorsunuz dediler. Bu adamlar gerçekten inanıyor mu? İnanıyor mu? Nedir bunlar?
Münafık.
Münafıktır. Peki Yahudi münafık ve haham bunlar. Peki ikinize de yine soruyorum. Siz okuduğunuz, mesela sen İslam tarihine çok heveslisin. O kadar okuduğun kitaplarda bir tane Yahudi münafık kavramını gördün mü?
Yok.
Sen gördün mü? Peki bu ayette açıkça yok mu? Herhangi bir şüpheye yer var mı? Siz de anladınız değil mi? Şüpheye yer var mı? Çok net. Peki bakın, bakın, şu Diyanet'in şu dipnotuna bir baksana ya. Ne yazmış bu dipnota? Bak sen oku bak. Diyor ki, sen oku, sen oku orayı. 10. sayfa. 10. sayfada bu ayete dipnot yazmış.
Bu ayet, Yahudilerin kutsal kitapları Tevrat'ı tahrif ettiklerini açık bir ifadeyle ortaya koymaktadır.
Var mı Tevrat'la ilgili bir tarafı?
Yok. Kelamullah ifadesi geçiyor.
Yesmeone gibi bak Yesmeone kelamallah. Yani bu adamlar gelip de Tevrat mı dinliyorlardı? Peki müminlerle amenna karşılaştıkları zaman amenna derken gidip de Yahudilerle mi amenna diyorlardı? Ya en ufak bir ihtimal var mı bu dipnotun doğru olmasının? Ama nedir? Bakın şurada unutmayalım. Resulullah zamanında başlayan dini tahrif etme hareketi Yahudilerin bir organizasyonudur. Ve hala bugün devam etmektedir. Bugün hala devam etmektedir. İslam aleminin tamamında. Şimdi bak gördünüz değil mi? Peki burada bir husus daha var. Esas ondan sonra asıl konuya geçmek istiyorum. Şimdi bu şeyde Ali İmran suresinde Allah-u Teala bu Yahudilerin nasıl tahrif yaptığını bize anlatıyor. ayetleri nasıl tarif ettiğini anlatıyor. Bak. Diyor ki: "Ve inne minhum leferikan yelbûne elsinetehum bil kitab." Bu 78. ayet Ali İmran. Onlardan bir grup var. İşte gelmişler. O şimdi sen ben deminki şeyi grubu düşün. Gelmişler. Bunlar gayet iyi biliyor. Bak yuharrifune dedi ya az önce. Buna tahrif ediyorlar. Ayetler arasında kaydırma yapıyorlar. Alakasız bir şey de yapıyorlar. Bir grup var ki dillerini kitapla dolar, yani ayet okurlar sana. Kur'an'dan ayet okurlar. Niye? لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُنُ فَاِلِ kim? Yahudiler mi?
Yani biz, siz zannedersiniz.
Müslümanlar tabii. لِتَحْسَبُوهُ diyor değil mi? Siz Müslümanlar olarak. Çünkü öbür tarafta da o hani bu şeyde gidin sabahleyin inanın akşam kafir olun diyenler var değil mi? Yani hep onları anlattığı ayetlerin devamı bu. Evet. Yahudiler Müslümanları yoldan çıkarmak için gösterdiği olağanüstü faaliyetleri anlatan ayetler. Ama bu hiç, gündeme gelir mi İslam aleminde? İslam alemi demek caizse tabii. Ama işte sokaktaki vatandaş için caizdir de hocalar için caiz değildir. Bak لِتَحْسَبُهُ مِنَ الْكِتَابِ مَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. Siz Kur'an'ın hükmü zannedesiniz diye böyle yapıyor. Bak وَيَكُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Allah katında, Allah böyle diyor derler. Ne yaparlar? Ne dedi öbür ayette? وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زُغِيْنُ فَيَتَبُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Minhu'daki hu zamir nereye gidiyor? Kur'an'a. Kur'an'dan kendi zihinlerine uygun olanına uyuyorlar. Kendi zihinlerine uygun olana. Zihinlerindeki, yani oradan, çünkü bak Allah muhkem dedi, müteşabih dedi. Allah ayetler arasında bağ kurdu. Ekip çalışması yapacaksınız. Sen daha önce okuduğun ayette de Kur'an'ın tamamı müteşabih. Yani bütün ayetler birbirine müteşabihtir. Efendim ve ikili bir ilişki vardır dedi. Mesanidir dedi. Şimdi bunlar bu ilişkiyi koparıyorlar. Ne yapıyorlar? Veya kulune huve min indillah. İşte Allah böyle diyor diyorlar. Ayet de okuyorlar ve seni kandırıyorlar. Ve ma huve min indillah. Halbuki Allah öyle bir şey demiyor ki. Yani şey, bağını koparıyorlar. Bağını koparıyorlar yani. Sen şimdi ceketin kolunu kopardı getirdi adam. Ceket ne işe yarar? Kol da bir işe yaramaz, ceket de. Ve yekulun alallahi kezibe ve hum ya'lemun. Bile bile Allah'a karşı yalan söylüyorlar. Ondan sonra bakın şuna çok dikkat edin. Ma kana li beşerin en yu'tiya Allahu'l kitabe ve'l hukme ve'n nubuvve. Hiçbir beşerin hakkı değildir ki Allah ona bir kitap versin. Şimdi Muhammed Aleyhisselam bu mu? Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ı ilahlaştırmaya çalışıyorlar o günden. Resulullah hayattayken bak buna çok dikkat edin. İlahlaştırmaya çalışıyorlar. Makanli beşerin yüvetiye Allah'ın kitabı, yani İsa Aleyhisselam'ı yaptığını onlara yapmaya şey yapıyor ki çok başarmışlardır. Bunu da inşallah göstereceğiz. Diyor ki Allahü Teala Makanli beşerin en yüvetiye Allah'ın kitabı, hiçbir insan yoktur ki, hiçbir beşer yoktur ki Allah ona kitap vermiş. Kur'an-ı Kerim vermiş Muhammed Aleyhisselam. Vel hukme, hikmet vermiş. Bu İsa Aleyhisselam için de bütün nebiler için de geçerli zaten. Ve nubuve ve nebilik vermiş. Bu şartların tamamına Kur'an Muhammed Aleyhisselam uyuyor mu? Sümme yegûle linnâs. Sonra kalksın insanlara desin ki kûn ibâden li min dûnillâh. Allah'tan önce bana kul olun. Diyebilir mi? Ama peki bugün İslam aleminde bu bir ilim olarak kabul edilmiyor mu? Allah'tan önce Muhammed'e kul olmak. Yani es-sünnetu kâdiyetun aleyh kitap demiyorlar. Asıl sözü söyleyen sünnettir demiyorlar. Sünnet kelimesine de kendi kafalarına göre anlam vermişlerdir. Kur'an-ı Kerim'deki sünnet değildir o. Velakin kûnu rabbaniyin, Rab'dan yana olun der o. Bimâ kuntum tuallimûne kitâb. Bu kitabı taallüm etmesine hem öğreniyorsunuz hem öğretiyorsunuz insanlara. Ve tedrusun ve bu kitabı kavramanıza, yani kafanıza yerleştirmenize karşılık böyle yapın der. وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَاكَةَ وَالنَّب۪ينَ اَرْبَابًا. Melekleri ve nebileri Rabler edin diye siz emredemez ki. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدِيدًا تُمْ مُسْلِمُ. Siz Müslüman olduktan sonra kafir olmanızı mı emredecek? Şimdi bak, kafir olmanızı şeyle birleştirin. Kur'an açıklama yetkisi sadece Allah'tadır. Başkası açıklamaya kalkarsa ne oluyor? Ne oluyordu? Şirk oluyor değil mi? Müşrik olmak nedir? Kafir olmaktır değil mi? Şimdi bakın, bu Yahudiler ne yapmışlar bakın. Bugün o ilim olarak okunuyor bütün kitaplarda. Efendim getirmişler. Benzelna ileyke zikra. Bak, ayetin bağlantısını koparmışlar. Biraz sonra bağlantısını okuyacağım. Ya da ayetin tamamını okuyayım. Ve ma ersenna min qablike illa ricalen nuhi ileyhim. Ya Muhammed, senden önce elçi olarak gönderdiklerimiz kendilerine vahyettiğimiz erkeklerdir. Ve bir tane kadın elçi yoktur. Çünkü onların hassasiyetleri bu ağırlığı yük kaldırmaz. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Bu zikir kelimesi bütün kitapların özelliği değil mi? Allah demiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Hâze zikrum ma'i. Evet. Kul hâze zikrum ma'iye ve zikrum men kabli. Yani bu, istersen o ayeti bak, hangi?
Enbiya suresi.
Enbiya kaç? Enbiya suresinde, evet. Bu benimle beraber olanın zikri ve benden önceki. Ehl-i zikir ne olmuş oluyor burada?
24.
Enbiya 24. ayet. Peki ehl-i zikir ne oluyor burada? Önceki kitaplarda uzman olan kişiler oluyor değil mi? Evet. Sıradan bir vatandaş bilmez ki. Sor bakalım o ehl-i zikre. Erkek dışında Allah bir nebi göndermiş mi? Peki o nebileri neyle göndermiş? Bir beyinati ve zubur. Kitaplarla ve şeylerle, belgelerle göndermiş. Mucizelerle göndermiş. Ondan sonra benzerine ileyke ezzikre. Bak ezzikir, ezzikir. Önceki ayetteki ezzikir, sonra bu aynı zikir. Aynı kitapta sana göndermiş. Allahü Teala demiyor mu? Şer'a aleykum minne dini ma vassâ bihi Nuhan. Ruha neyi emrettikse sizin için bu dinin şeriatı yaptık demiyor mu? Şura suresinin 12. ayet miydi?
Evet hocam. 12
ya da 13. Evet, bak bakalım, evet. Ondan sonra litübeyyine linnas, litufassile değil bakın, litübeyyine beyan edesin, gizlemeyesin insanlara. 12 mi?
13.
13.
Şura 13.
Şura 13. ayet, tamam. İnsanlara beyan edesin diye. Neyi? Manuzileyleyim. Yani bu insanlara beyan edesin. Kendilerine ne indirildiğini. Çünkü Kur'an-ı Kerim neyse Tevrat da o, bütün kitaplarda o. İndiren Allah-u Teala. Evet. Kendilerine ne indirildiğini gösteresin diye. Ondan sonra وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, belki düşünürler. Bak, beyan etmek Türkçe'de de vardı. Ortaya koyup göstermektir. Evet. Ya Allah-u Teala Maide suresinin 15. ayetinde demiyor mu? Ya ehlel kitap. İşte ehli zikir, ehli kitap. قَجَّعَكُمْ رَسُولُونَ, sizi Resulümüz geldi. يُبَيِّنُ لَكُمْ, sizin için beyan ediyor. Yahudiler için. Kesiren mimma kuntum tukhfuna min el-kitab, kendi kitabınızdan gizlediğiniz çok şeyi. Şimdi bugün ya şey, Tevrat'ta Kur'an'la ortak noktaların çoğusu gizli değil mi?
Özellikle bulmayalım diye şey yapıyorlar. Tahrif ediyorlar, gizliyorlar hocam.
Tabii gizliyorlar. Anlam bozup gizliyorlar. Ondan sonra ve afan kesir. Ama birçoğunda affetmiştir çünkü işte nesih söz konusudur. Bakın şimdi bu ayetin bu muhteşem bağlantısını ortadan kaldırıp gelip şöyle şey yapıyor, böyle şeyle, cımbızla şeyi kesiyor.
Tebliğin görevi diye bir şey çıkartıyorlar.
Tebliğin görevi diye bir şey çıkarıyorlar. Cımbızla kesiyorlar onu. Şey, efendim benzerine ileyke zikre, Nahl suresinin 44. ayet. Bu Kur'an-ı Kerim'de sana indirdik. YouTube'e yine nasıl insanlara açıklayasın. Ya beyan başka, açıklama başka.
Hocam bir de tebliğin görevi bütün
ya beyan müminlerin görevi. İzlemenin karşılığıdır. He?
Bütün müminlerin görevi zaten. Çünkü Ali İmran 187. ayette diyor ki ve iz ehazallahu mithaka lezine utul kitabe letubeyyinunnehu linnâsi ve la tektumun.
Tamam.
Herkesin görevi bu. Sadece
yani insanlara beyan edeceksiniz, gizlemeyeceksiniz. Beyanın gizlemenin karşılığı olduğu ayetleri de gayet, evet, açık, ama bu ulema denen adamların Kur'an'la uzaktan yakından ilgisi yok ki. Ya bugün ilahiyat fakültesinde, bugün dünyanın bütün kendisini alim diyenlere bu saçmalıklar öğretiliyor ya. Bana diyorlar niye kızıyorsun? Ya peki ne yapayım yani, madalya mı takayım ben bu adamlara? Ya Allah'ın kitabına bu yapılır mı Allah aşkına ya? Ondan sonra mesela İmam Şafii bizimkilerin yere göğe bırakmadığı adamdır. Allah kendimiz yaptı. Sonradan bir kitabına sokuşturdular bilmem ama Bak şimdi şey yapıyor. Bir kere öyle bir hale getirmişler ki Resulullah'ın Kur'an'ı açıklamayı yetkisinde olduğunu inanmayan bir tek adam gördünüz mü şimdiye kadar?
Yok hocam.
Var mı? Asla. Deliller de bu ayettir değil mi?
Evet.
İşte bak.
Es-Sünnet-ü Kadiyyatun Aleyh kitap haline geliyor. Çünkü madem ki kitap Resul'ün açıklamasına mecbur, bağlı. Evet. O zaman Resul'ün açıklaması kitabın önüne daha değerli.
Tabii öyle,
daha
öyle yapıyorlar, öyle yapıyorlar. Bak şimdi şuraya bak. Şimdi bir kere Kur'an-ı şeye Resulullah'ın sözüne sünnet demişler. Halbuki biraz sonra göreceğiz. Sünnet o değil. Sünnet o değil kardeşim. Resulullah'ın sözleri değil. Resulullah'ın üstlendiği görevdir sünnet. Biraz sonra okuyacağız onu şeyde. Bak İmam Şafii Er-Risalesinde ki ben Er-Risale'yi talebeyken okumuştum. Talebeyken Er-Risale'den bir ödev hazırlamıştım. O ödev hala duruyor. Ve Arapça olarak hazırlayıp vermiştim şeye, hocaya. Ve o zaman hayranlıkla okuyorduk. Çünkü bir şey bilmiyorduk ki. Şimdi diyor ki Allah'ın elçisinin sünneti, bak şuna dikkat edin. Allah adına onun özel ve genel hükümlerdeki muradını açıklar. Yani ben bunları okuduğum zaman hani Şener Şener'in bir şeyi vardır. Yaptım yaptım ama öyle bir sor ki niye yaptım? Haşa tövbe estağfurullah. Allah açıklamasını bilmiyor. Muhammed Aleyhisselam açıklıyor. Muradını açıklarmış. Zaten Allah sünnet ile hükmetmeyi kitabı ile eş tutmuş. Hadi buyur. Ve sünneti kitaba bağlamıştır. Ya burada çok diyorsunuz ki tamam sünnet kitaba bağlı. Makul dersiniz. Bunu yarattıkları için de bu elçisinden başkası için de yapmamıştır. Ondan sonra da diyor ki Kur'an bilgisine sahip güvendiğim bir zattan şunu işittim. Hikmet Allah'ın elçisinin sünnetidir. Yanlış değil. Hikmet doğrudur. Çünkü uygulama biçimi falan. Ama bak şimdi doğru sözü söyleyip nereye varıyor? Dikkat et. Hikmet Kur'an'a tabi kılınmış. Kitap ve hikmet öğrenimi Allah'ın kullarına ikramı sayılmış iken doğrusunu Allah bilir ama buradaki hikmete Allah'ın elçisinin sünneti dışında bir şey denemez. İşte ondan sonra da diyor ki Allah bunu sadece Muhammed Aleyhisselam'a vermiştir. Allah hikmeti sadece Muhammed Aleyhisselam'a verdi. İşte Ali İmran suresinin 81. ayetinde demiyorum ve İsa'kallahu mitakan nebi nemaat etkum in kitabim ve hükme. Nebilerden biz misak aldığı zaman size kitap ve hikmet veririz de. Zaten bizim gelenekte sen işte öğretmenlik yapıyorsun. Hiç kitaplarda bütün nebilere kitap indirildiği yazar mı? Ama Allah-u Teala bütün nebilere kitap ve hikmet indirmiş. Yani hani nasıl sen diyorsun ki hikmet Muhammed'den başkasına verilmemiş?
Dört kitap ezberi devam ediyor.
Evet, dört kitap ezberi. Nasıl diyebiliyorsun ki Muhammed'den başkasına hikmet verilmemiş? Ya sen hayatında hiç mi Kur'an okumadın ya? Ey İmam Şafii. Ondan sonra bundan sonra da diyor ki efendim diyor sünnet kitap sünnet hikmeti sünnet kitabı neshetmez. Ne oldu şimdi Allah'la Muhammed? İki ay hani Kur'an sünnet Kur'an'a tabiydi ne oldu? Aralarında bir saldırmazlık anlaşması oldu değil mi? Sen benim işime karışma ben senin işine karışmayayım. Ondan sonra da neshetmez diyor. Ondan sonra da şey yapar mesela delil olarak da şeyi gösterir. Nisa suresinin 15. ayetini o kadınlarınızdan zina suçuyla gelenlere 4 tane şahit getirin. İşte suçu sabit olursa evlerinizde tutun. Allah bir yol açıncaya kadar ya da onlar ölünceye kadar. Ondan sonra bu ayeti esas alıyor. Bu ayet neyle neskedilmiş biliyor musunuz? Hadisle neskedilmiş. Hani sünnet kitabı neskedmezdi ne oldu? He? Ya Resulullah gelmiş demiş ki hudu anni kad cealallahu lehunne sebila. Benden alın. Allah bunlara bir yol açtı. Vay be. Bir ayete üç tane, bir hadiste üç tane ayeti neskettiriyor. Ondan sonra da tutuyor Yahudilerde olan rejim cezasını orada İslam'a sokuyor. Sen uzmansın. Rejim cezası bu Yahudilerde var değil mi? Hristiyanlarda da var. Uygulamıyorlar başka. Hristiyanlar uygulamıyor ama var çünkü İncil'de de geçiyor.
Hazreti İsa'nın ilk taşı günahsız olanınızı atsın.
Atsın dediği tabii orada bir ifade var. Peki hani Şimdi hangi ne üste geçti? Üst tarafa geçen ne?
Sünnet.
Sünnet. Ondan sonra diyor ki işte şey, bak şimdi bir şey söyleyeceğim, bu sana neyi çağrıştırıyor onu söyle. Diyor ki efendim diyor, sünnetin Kur'an'dan tek farkı diyor, sünnet namazda okunmaz, metlu vahiy değildir ama şey Kur'an okunur. Bu sana neyi hatırlatıyor?
Yani Tevrat'ın sadece ibadetlerde okunması ama dinle ilgili meselelerde sadece Talmud'a bakılması. Aynı mesele.
İşte onların sünnet dedikleri ne?
Talmud. Onların Talmud. Sünnet dedikleri
Talmud. Şey. Talmud. Peki Yahudilerde Talmud dedik. Talmud ne? Onu kısaca bir şey anlat.
Talmud da yine aynı bizde olduğu gibi Musa Aleyhisselam'a verildiğine inanan bir vahiy. Yani o da vahiydir. O da Musa'ya verilmiştir. Ancak Musa Tevrat'ı, yazılı olan Tevrat'ı yazıyla miras bırakmıştır sonraki nesillere. Öteki vahiy ise sözlü bir şekilde miras bırakmıştır ve sözlü olarak nesilden nesile aktarılmıştır diyorlar. Evet.
Söz kelimesinin Arapçası.
Hadis demek zaten. Sözlü bir şekilde.
Bu şimdi Yahudilerin Talmud anlayışı aynen Müslümanlara geçti mi geçmedi mi?
Evet.
İşte bunlar hadis. İşte İmam Şafii'nin söylediğinin Yahudilerin o sözlü Tevrat dedikleri şeye söylediklerinden bir farkı var mı? Aynısı. Daha sonra daha da ileri geçiyor. Kendilerini de şey yapıyorlar. Bu Yahudilikte illa şeyin sözlerin Musa Aleyhisselam'a aidiyetine dair bir şey var mı?
Yok hocam.
Yok. Kendi sözleri de tamam işte.
İşte raviler artık ne kadar güveniyorsunuz. Onların evet. Da ravi sistemi var. Çünkü isnat sistemi var.
Ondan sonra bakın burada vakit daraldı. Yani aslında çok söylenmesi gereken şey var. Ama ben şu Ahzab suresinde Resulullah'a yapılan ahlaksızca saldırıları örnek vererek sünnetin ne olduğunu anlatmak istiyorum kısaca. Yani aslında Abdullah'ın anlatacağı çok güzel şeyler vardı ama konu çünkü çok büyük bir konu. Bakın mesela şimdi Allah-u Teala diyor ki
aslında şöyle hani orada senin okuduğun metinde
sünnetten Allah'ın garazını açıklama gibi bir şey.
Allah'ın maksadını açıklama. Aşağı.
Bugün o manayı alanlardan bahsedecektim ama sadece o yani o şey
kısaca bahset olsun.
Şimdi bugün çok özellikle günümüzde bizim çokça zikrettiğimiz hani faiz konusunda da burada çok ders yaptık. Faiz konusunda da görüşlerini serdettiğimiz işte İslam dünyasında çeşitli kişiler var. Bunların en çok işte verdikleri hüküme dayanak kıldıkları şey deliller arasında özellikle eklenen makasud-u şeria, şeriatın genel maksatları diye bir yeni bir delil sistemi kendilerine göre inşa etmişler. Aynı ona İmam-ı Şafii'nin Resulullah'ın hadislerini Allah'ın ayetlerdeki maksatlarının açıklanması şeklinde ifade ettiği gibi bunlar da Allah'ın ayetlerdeki maksatlarını biz anlarız ve bu anlamda ayetlerin maksadına göre biz hüküm veririz diyorlar.
Yani sadece Resulullah değil.
Bugün de biz yaparız.
Bak, dikkat ediyor musun? Şey gibi, bugünkü Yahudi uleması gibi Resulullah zamanında başlattıkları faaliyeti daha sonra ilim haline getirmeyi başarmış bu adamlar.
İşte bununla ilgili bir sistematik de hatta. Büyük bir sistematik. Yani yine bunun ilk adımını tabi tarihte yine Şafii ulemasından Cüveyni'nin şeyleri sıralaması var. Böyle zaruriyat, haciyat ve tahsiniyat diye hükümleri sıralaması var. Yani zaruri olanlar, güzelleştirme olanlar, bir de daha şey olanlar, daha alt kısımda olanlar diye hükümleri sıraya koyuyor. Bu anlamda dinde %100 Allah'ın kesin yapmadığı, yapmayın dediği bir şeyi bile, mesela örnek işte en çok örnek verdiğimiz şeylerin başında faiz geliyor. Adam diyor ki daha önemli bir maksada dayalı olarak bunu kaldırabiliriz. Mesela diyor ki bugün faize caiz diyen bir hoca işte geçmişteki özellikle işte bu yine Şafii ulemasından İzzettin bin Abdüsselam, İz bin Abdüsselam'ın işte kavaidle alakalı bir kitabı var. O kitabı şey kılarak diyordu ki işte Müslümanların genel yararı, genel maslahatına bakarak bu konularda caiz kılınabilir diye. Bak ben diyorum bu konu işte işte faizle ev alma bilmem ne işte krediyle ev almaya caiz diyorum. Bakın geçmişte de demişler diye. Yani %100 Allah'ın haram kıldığı ve Allah ve Resulü ile savaş diye nitelendirdiği bir şeyi bile yaparken, yani caizleştirirken, yine sanki Kur'an'ın veya dinin genel maksatlarına uygun hüküm veriyorum diye, haşa, kendisi de ikinci bir hani kendini Allah ve, evet, orada demiştin, Allah bir taraftan, Resul bir taraftan devreye giriyor, sanki karşılıklı iki ilah varmış gibi ifade ettiniz ya. O burada şimdi Tanrı haşa haşa kendisi olmuş oluyor bir bakıma. Öbür Tanrı Allah faiz haramdır diyor. Bu da dinin genel maksatına göre, bugün ben baktım Müslümanların ev alması falan filan, işte Müslümanların güçlü olması lazım, şöyle olması lazım, böyle olması lazım diye böyle bir makasıdı şeria diye çok şey tehlikeli, içini kendileri doldurdu. Tamamen içini kendi şeylerine ve ucu da öyle açık ki her konuda içi doldurulabilir. Hani bize her zaman Kurban Bayramı sırasında, Kurban Bayramı'na doğru genelde devamlı gelen sorulardan biridir. O aklıma geldi. İşte bu sene kurban kesmesek de kurbanın parasını şuraya buraya versek genelde de işte olmaz deriz falan. Ama onun bile, yani örnek olarak söylüyorum, yarın öbür gün o fetvanın da işte maksat ne kurbanda? Şu o zaman işte namazda maksat nedir? Allah'ın zikri. Kılma namazı canım, sen zikir yap yeter gibilerinden. Bu her türlü, yani lastik gibi dini her şey, ya da bir çocukların oyun hamuru gibi elinizde her türlü şekil verebileceğiniz bir din haline getiren çok tehlikeli bir belki ilk defa bu kavramları ortaya koyanlar bu manayı kastederek koymamış olabilirler.
Ama bugün mümkün değil.
Bugün yani gelmiş olduğu şey bu hale gelmiş durumda ne yazık ki. Yani ben daha uzun anlatacak ama çok da dağılmasının manası yok. Şu kadar kısaca söyleyeyim. Ya, yani.
Bu konuda tezi de var. Onun için.
Ben özellikle bu konuyu tarihten çok ele alan kişilerden bir Şatibi diye bir şey var, düşünür var. Endülüslü. Onun bu konuda yazdığı 4 ciltlik eser var. Ben o konuyla ilgili özellikle makassız şeria konusunda bir şey yazmıştım. Bir kitap yazmıştım. Burada şey tez yazmıştım. Onun için bundan bahsedeyim dedim.
Şimdi bak, buradan şey yapayım ben size, genel anlamda şey arasında bir şey yapalım. Bak, Ahzab suresinin yani kitap sünnet karşılaştırması, anlatılacak çok şey var ama vakit iyice daraldı. Şu ayetlerle bitirelim işi. Bak, diyor ki Ahzab suresinin 36. ayetinde Allah diyor ki: "Ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin izâ qadallâhu ve rasûlühü emren en yekûne lehumul khiyaretü min emrihim." Bir mümin erkek ve bir mümin kadın. Burada mümin erkek ve mümin kadından bahsediyor. Bakalım mümin erkek kim, mümin kadın kim? İyice takip edin zihninizde. Allah ve Resulü bir karar verdiği zaman, genellikle Allah ve Resulü ne oluyor? Allah başka, Resul başka oluyor değil mi? Evet. Yani Allah ve Muhammed. Çünkü iki ayrı karar merciği var ya. Halbuki esasen Resulün görevi nedir? Allah'ın getirdiğini tebliğ etmektir. Çünkü Allah'ın ne dediğini ancak elçidir.
Bir şey ekleyemez.
Allah'ın ne dediğini ancak ondan öğrenebildiğimiz için ve Resulü atif tefsirdir. Allah, yani onun elçisi. Allah'ın ne dediğini kimden, kendisiyle görüşemezsin ki, elçiden öğreneceksin. En yekûne lehumul khiyaretü min emrihim. İşlerinde bir tercih hakları yoktur. Az önce senin söylediğinde yok böyle bir şey diyor Allah. Yok efendim işte maksat şu bu falan olmaz bu. Sen maksatçı açıdan da bu ayeti bir dinle. Az önce söyledin ya, şimdi okuyacağım ayetleri. Ve men ya'sillâhe ve rasûle, kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, fekad dalle dalâle mubînâ, açık bir sapıklıkta sapıtmıştır. Siz de çok dikkat edin çünkü bu ayetler çok çok fazla istismar edilmiştir maalesef. Çok fazla tahrif edilmiştir. Diyor ki, bak, istekûlu lillezî en'amallâhu aleyk. Sen Allah'ın kendisine nimet verdiğin kişiye söylüyordun. Sen kim burada? Nebimiz. Muhammed Aleyhisselam değil mi? Sen diyordun. Peki. Şimdi mesela burada şey yapalım. Şöyle diyeyim. Mesela bu Muhammed Aleyhisselam olsun, bu da konuştuğu kişi. Ya da şöyle karşılıklı, yani bir konuşuyorsunuz. Kime ben amte aleyh, kendine nimet verdiğin kişiye diyordun. Emsik aleyke zevcek. Eşini tut, boşama. Mesela sen Muhammed Aleyhisselam olsan, sen de Zeyd olsan, ben eşimi boşamak istiyorum diye gel, sen ne diyorsun? Boşama diyorsun. Boşama. Peki Resul Muhammed Aleyhisselamsa sen ne yapman gerekir?
İtaat etmek zorundayım.
Derhal boşa. Seçim hakkın yok. Derhal boşaman gerekir değil mi?
Yok tut dediği için boşamamam gerekir.
Şimdi boşamaman gerekir. Evet. Emsik hareke zevcek. Eşini boşama tut dedi.
Evet.
Peki. Peki burada erkek şimdi kadına kadın kim olabilir?
Zeynep.
Eşi olur. Başka birisi olmaz ki yani. Çünkü evet. Bir erkek bir kadın dedi değil mi yukarıda? Ondan sonra bak. Vettekillâhe Allah'a karşı yanlış yapma. Ve tuhfi fi nefsik. Sen bunu söylerken içinde bir şey saklıyorsun. Yani bu karısını boşarsa, mesela Zeyd karısını boşarsa bir şey olacağını biliyorsun. Ama onu açığa vurmuyorsun. Zeyd bilmiyor bunu. Karısını boşadığı zaman ne olacak? Sadece sen içinde saklıyorsun ya Muhammed diyor. Zeyd geliyor, karımı boşamak istiyor. Aman yapma diyor. Yapma diyor, olacakları düşünüyor. Niye? Çünkü Nisa suresinin 23. ayetinde Allah ne diyor? Şeyde öz çocuklarınızın eşleriyle evlenmeniz size haramdır diyor. Ebu Zeyd evlatlığı, evlatlıklarınızın eşiyle evlenmek haram değil. Resulullah bakıyor ki beni Allah her konuda örnek yapıyor. Takat kâneleküm fî Rasûlillâhi üsvetün hasenet diyor. Lümen kâne yâzûllâhi vel yevmel âhir. Bu hemen bu.
Aynı surede.
Aynı surede.
Tabii toplumun tabularını veya insanların
21. ayet. Tabularını yıkacak. Tabuların örnek olacak.
Işte.
Hemen aklına geliyor lan bu. Zeyd bilmiyor ki bunu. Ya bu Zeyd karısını boşarsa Allah beni Zeynep'le evlendirir. Benim halim ne olur ya? Örnek olmam için evlendirir. Benim halim ne olur? Aman aman boşama. Aman boşama diyor. Ondan sonra bakın. Diyor ki ve tahşen nas insanlardan korkuyorsun. Kim korkuyor insanlarda?
Nebimiz.
Hayat Bey, şey, maslahat açısından değerlendir bakayım bunu. Allah'ın nebisini kötü duruma sokar mı Allah? Yani buyur. Ondan sonra vallahu ehakken tahşahu. Allah'tan korkman, Allah kendisinden korkmana daha layıktır. Niye insanlardan, Allah'tan korksana. İşte o faiz helaldir falan diyen Allah'tan değil, insanlardan şey yapıyorlar değil mi?
Onlar bilmiyor kimden ne yapıyorlar.
Ondan sonra bakın. Bakın şimdi erkek ve kadın dedi ya yukarıdaki ayette. 36. ayette. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرًا Zeyd eşini boşadı. Resulullah dinledi mi?
Yok.
Geleneğe göre
asi.
Zeyd ne olur? Kafir olmaz mı?
Resul'e isyan.
Ben
yasillah
ve
resulühü
ayetinin
evet.
Kapsamına
geliyor.
Ayetin kapsamına geliyor. Fekat dalle dalalem mubin. Apaçık sapık olmuş evet. Olmaz mı? Allah Zeyd'i ayıplıyor mu?
Hayır.
Niye? Hakkını yerine getirmiş. Eğer buradaki boşama Allah'tan kork diyen kim? Peygamber Muhammed Aleyhisselam. Evet. Geleneğe göre onun sözü ne olur? Hadis. Hiç ravi sıkıntısı var mı? Yok. Ona ait olduğu kesin. E peki yukarıdaki ayette bu manadaysa Zeyd'in kafir olması gerekmiyor mu? Apaçık sapık olması gerekmiyor mu?
Evet.
Allah'ın onu suçlaması gerekmiyor mu? Siz böyle anlamadınız mı? Başka bir şekilde anlaşılıyor mu? Çok açık değil mi? Zeyd'in kafir olması gerekiyor. Bak ne diyor burada? فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرًا Zeyd onunla İlişkisini tamamen kestikten sonra. Yani karısını boşuyor. Resulullah'ın emrini dinlemedi. Vay be! Kafir oldu. Hadi. Şimdi gelenek bu ayete bu doğru mana veremediği için Resulullah'ı ahlaksız hale getirmişlerdir. Haşa. Doğru mana verirlerse sistemleri çöker. Onun için diyorum bu bir Yahudi organizasyondur. Bu Müslüman organizasyon asla olamaz. Ondan sonra diyor ki bak فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرًا Zeyd onunla ilişkin boşadı, iddetini bekledi. Artık sen yoluna ben yoluma Zeynep artık başkasıyla evlenecek duruma geldi. Zeyd onu bıraktı. Resulullah'ın emri tuttu mu? Yok. Peki. Ondan sonra زَوَّجْنَاكَهَا Seni onunla evlendirdik. O zaman buradaki ve mâ kâne li mûminin ve lâ mûmine Mümin erkek ve mümin kadın. Buradaki o 36. ayette mümin erkek kim?
Nebimiz olmuş.
Muhammed Aleyhisselam. Mümin kadın kim?
Zeynep.
Zeynep. Başka var mı? Başka olma şansı var mı bu ayetlerin ışığında? Ha, tabii ki yukarıdaki ayetin genel bir hükmü de var. O ayrı bir konu. Ama burada bu ilk örnekte başka örneği yok. Zevvecnâkeha. Seni onunla biz evlendirdik. Resul da evlenmek istiyor mu?
İstemiyor.
Yok. Zeynep istiyor mu?
O da istemiyor.
İster mi? Mümkün değil mi?
O yüzden seçim hakkı yoktur.
Seçim hakkı yoktur diyor. Peki buradaki zevvecnâkeha da işte bu ayet Allah'ın sözü değil mi? Peki bu ayeti insanlara tebliğ eden Muhammed Aleyhisselam değil mi? Bitti işte. Bu onun Resul esas budur yani. Seni onunla biz evlendirdik. Niye? Çünkü Muhammed Aleyhisselam evlenmek istemiyor.
Şey aslında hakikaten o kadar sıkıcı insanlar arasında bir durum.
Ki bugün bile hatta ateistlerin en çok dayandığı şey yani müracaat ettikleri ayetler bunlar. Hani
evlatlığının karısını ama ne diyor efendim bir görmüş de bacağını görmüş de vücudunu görmüş de hoşuna gitmiş de bir yerde bahsetmiş de
yani imansız pislik insanlar oldukları için
tefsirler bunlarla dolu.
Pislik insanlar oldukları için bu ne nebilere ne iftiralar var. Davud Aleyhisselam olsun şey olsun.
Gizlediği oymuş zaten.
Gizlediği haşa oymuş ya. Ne ahlaksızca şeyler ya. Bak seni onunla biz evlendirdik diyor Cenab-ı Hak. Sen evlendirdin demiyor. Sen evlendin demiyor. Bak şey de istemiyor. Zeynep de istemiyor. Muhammed Ali. Ben evlendirdim dedikten sonra Resulullah'ın ben kabul etmiyorum ya Rabbi deme hakkı var mı? Derse ne olur? Kafir olur. Şey yukarıdaki derin bir sapıkla. Peki Zeynep'in ben istemiyorum deme hakkı var mı? Çünkü artık Allah'ın emri. İşte bakın bu asıl bundan sonraki şeye çok dikkat edin. Onu size soracağım. Peki niye yapmış? Bunu da gerekçesini Allah burada açıklıyor. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِمْ. Çünkü Resulullah örnek verecek. Evlatlıklarının eşleriyle evlenmelerinde bir sıkıntı olmasın diye. Bir örnek olsun Muhammed Aleyhisselam. Ne zaman? اِذَا قَدَوْ مِنْهُنَّ وَتَرَنْ. Onlarla ilişkiyi tamamen kopardıkları zaman. Boşuyor, ayrılıyor. Ne o zaman Allah Resulullah'ı niye evlendirmiş? Hı?
Evlatlık Zeynep'le? Olayının sınırları belli olsun.
Evlatlık olayı tamamen bitsin diye. Tamam bitiyor mu? Bitti işte. Peki Resulullah istiyor mu evliliği?
Hayır.
Zeynep istiyor mu? Peki Allah emrettikten sonra tercih hakları var mı?
Yok.
Bitti. Peki buraya az önce senin söylediğin efendim şeyler girer mi?
Makasit
girer mi? Makasit'i tamamen ortadan kaldırmıyor mu? Ondan sonra gelelim. Ve kâne emrullâhi mef'ûlâ, Allah'ın emri yerine gelir. Öyle şey yok. Öyle burada kimsenin Muhammed Aleyhisselam tercih hakkı falan yok. Bitti. O zaman ayıplanan yukarıda niye Muhammed Aleyhisselam ayıplandı da Zeyd ayıplanmadı? Çünkü Zeyd Kur'an'ı kendine verdiği hakkı şey yapıyor. Muhammed Aleyhisselam sen niye engel oluyorsun? Boşasın. Yani onun için birisi bu eşini boşayacaksa boşasın. Engel olmanın bir anlamı yok. Ama ben yıllarca İstanbul Müftülüğü'ndeyim. Bana eşimi boşayacağım diye gelen hiç kimseye boşama dememişimdir. Boşa demişimdir. Ve çoğusu vazgeçmiştir. Şimdi asıl şuna dikkat edin. Bakın. Mâ kâne alen nebiyyi min haraç. Şimdi Muhammed Aleyhisselam sıkıntıya girmiş gözüküyor değil mi burada? Bak nebiye geldi bak. Resul'den nebiye döndü. Bu nebiye bir sıkıntı yoktur. O kim? Muhammed Aleyhisselam değil mi? Hangi konuda? Fîmâ faradallâhu le. Allah'ın ona farz kıldığı konusunda. Neyi farz kılmış? Örnek olmayı. Örnek olmayı farz kıldıysa örnek olacak işte. Evlatlığını boşayan kadının onun karısıyla evlenecek ki insanlara örnek olsun. Peki bu neymiş? Sünnetallâhi fillezîne halev min kabl. Allah'ın nebilerine farz kıldığı neymiş? Allah'ın sünnetiymiş değil mi? Sünnet Allah'ın nebilerine farz kıldığıymış.
Sünnet diyor. Sünnet Resul'ün yani nebinin Kur'an'ı yaşama biçimi.
Tamam, yaşama biçimi tabii, yani Allah'ın böyle yapacaksın diye farz kıldığı şey sünnet.
Göstermiş olduğu Rabbin.
Tabii bunu mutlaka yapacaksın dediği. Yoksa Muhammed Aleyhisselam ya da herhangi bir nebinin sözü değil. Bak nasıl saptırılmış, görüyor musunuz? Evet, ondan sonra sünnetullahi fillezine halev min ve kâne emrullahi kadran maktura. Allah'ın emri böyle ölçülü biçilidir. Hiç böyle şey değildir. Efendim şu zamanda uygulanmaz, bu zamanda uygulanmaz denemez. Hayatın her safhasında her zaman uygulanır. Şimdi sonuca gelelim. Demek ki Allah ne yapmış? Kur'an-ı Kerim'i bir ilme göre açıklamış, değil mi? Açıklamayı sadece kendi yapmış ki insanlar Allah'tan başkasına kul olmasın. Bugün Müslümanlar çok nadiren Allah'ın kulu oluyorlar. Dinler adına, öyle değil mi? Ve burada en fazla istismar edilen de Muhammed Aleyhisselam, değil mi? Ona iki asır sonra tutmuşlar. İmam Şafii işte sünneti değiştirmiş. İmam Şafii'nin talebesi Ahmet bin Hanbel ve kendi talebelerine, yani bu kütübiste denenlerin hepsi onun öğrencileri, değil mi? Kütübiste 6 tane hadis, hepsi de İran çevresinde yetişmiş olan insanlar. Ondan sonra İmam Şafii ile ilgili görüşler farklı da, yani bunlar hep aynı dönemde bunlar ortaya çıkıyor. Birisinin müsnedi, diğerlerinin efendim 6 tane kitabı. Hep ne oluyor, 2 asır sonra Resulullah'tan bu hadisler nereden ortaya çıktı ya? Bak Resulullah'la yüz yüze gelen şeyin, Zeyd'in onun emrini tutmamasını Allahü Teala ayıplamıyor, Resulullah yapıyor. O zaman işin esası nedir? Neye uymaktır?
Kur'an'a.
Muhammed Aleyhisselam söz ve uygulamalarını hata yapabiliyor muymuş bu ayete göre? Yapıyormuş, değil mi? Peki burada bunu, bu ayetlere az önce okuduk işte şeyle. Bu şekilde mana veren birisine rastladınız mı? Sen rastladın mı?
Yok hocam. Nebi ve Resul
şeyini bilmiyor insan. Nebi hata yapabilir, Resul yapamaz.
Yok ya. Resul çünkü elçidir. Elçi hata yaparsa Allah derhal onun cezasını verir. Neyse, şimdi sonuca geldim. Çünkü bunlar çok fazla şey kaldırıyorlar. Bu akşam da bu konu biraz önemli olduğu için biraz uzatmış olduk. Allah-u Teala tesirini hareketsin. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz.